Ayrım 9. İtiraflar. Augustinus. Sayfa 76. 2. Bölüm. Tragedya oyunlarını seyretmekten hoşlanıyor. Augustinus, tiyatrolarda sergilenen trajik türdeki oyunlardan, özellikle bu oyunların içine sinmiş acıyı seyretmekten haz alıyor. 2. Tiyatro oyunlarına bayılıyordum. Çünkü bunlar benim sefilliğimi yansıtıyor ve ateşimi körüklüyordu. Neden insan o hüzünlü ve trajik oyunları seyredip acı çekmek ister? Üstelik başına da hiç böyle olaylar gelsin istemezken. Ama bu olayları seyrederken içinin acımasını ister ve üstelik bu acıdan zevk alır. Tuhaf bir delilik değil de nedir bu? Çünkü bu sahnelerden acı çektikçe kendisindeki benzer acılar da bir türlü iyileşmez. Ama insanın kendisinin çektiği acıya dert, başkalarının acısını hissetmesine ise merhamet denir. Tiyatroda sergilenen bu hayali oyunlardaki merhamet ne tür bir merhamettir? Çünkü bu oyunlarda seyircinin yardıma koşması beklenmez. Sadece acı çekmesi beklenir ve ne kadar çok acı çekilirse hayali oyundaki aktör o kadar çok alkışlanır. Bu insanlık dramı ister tarihsel bir olaya, isterse efsanelere dayanmış olsun, seyircinin acı çekmeyeceği kadar kötü oynanırsa, o zaman insanlar tiyatroyu canları sıkkın bir halde eleştirerek terk eder. Ama oynanan oyun seyirciye acı vermişse, insanlar mutlu mesut, oyunun sonuna kadar tiyatroda kalır ve ağlar. 3. Bu durum şunu gösteriyor ki, biz acıları da seviyoruz. Gerçi her insanın mutlu olmak istediğinden de kuşkumuz yok bu arada. Ama hiçbirimiz acınacak duruma düşmek istemezken yine de başkalarına acımaktan hoşlanmamız bizim acı çekmeden acı duyamayacağımızdan kaynaklanıyor da biz acıları sırf bu yüzden mi seviyoruz? Eğer böyleyse bu bizdeki dostluk pınarından kaynaklanıyor. Dostluk pınarı yani şefkat pınarı. Ama bu pınarın suları nereye akıyor? Bu pınar nereden doğuyor? Niçin zift kaynayan akıntıya, o iğrenç tutkuların vahşi ateşlerine karışıyor? Sonra ve bunların içinde kaybolup, bile bile asıl yolunu, yani göğün berraklığını terk edip başka bir yola sapıyor. O halde merhametimizi bir kenara mı atmalıyız? Asla. Öyleyse zaman zaman acıları da sevmeliyiz. Ama dikkat et, kendini kirletme ey ruhum. Benim tanrımın, atalarımızın tanrısının ve çağlar boyunca övülecek ve yüceltilecek tanrının koruyuculuğuna sığın ve dikkat et, kendini kirletme. Bugün bile acıma duygumu yitirmiş değilim ama o yaşlarda, o oyunlardaki sevgililer ahlaksızca birbirlerinden zevk aldıklarında onların hazlarını paylaşıyordum. Sahnelenen gösterideki hareketlerin hayali olduğunu bildiğim halde. Dahası birbirlerini kaybettiklerinde onları acıyarak seyrediyor ve üzüntülerini paylaşıyordum. Ama hem sevincim hem de üzüntüm bana aynı şekilde haz veriyordu. Oysa bugün ahlaksızlığından zevk duyan insana, iğrenç zevkinden yoksun kaldığı ya da acınası mutluluğunu kaybettiği için kendisini çetin sınavlardan geçiyormuş sanan insandan daha çok acıyorum. İşte gerçek acıma duygusu bu. Çünkü insana zevk veren bir yanı yok. Zavallılığından ötürü acı çeken bir insana bizdeki şefkat hissiyle acıma duyuyorsak da gerçekten bütün gönlüyle acıma hissi duyan bir insan şefkat hissini bahane olarak kullanmamalı. Çünkü iyi niyetin arkasında kötü niyet varsa, yani imkansız olan olabiliyorsa, o zaman gerçekten ve bütün samimiyetiyle acıma hissi duyan bir insanın başkalarının acı çekmesini istemesi gerekir ki kendisi bunlara acıyabilsin. Bu nedenle bazı acılara şefkat gösterilebilir ama hiçbir acıdan zevk alınmaz. Oysa senin ey Rab olan Tanrım, senin ruhlarımıza duyduğun acıma bizim acıma hissimizden o kadar farklı ki, o kadar saf ki, o kadar katışıksız ki. Çünkü hiçbir acı seni yaralamıyor. Böyle bir yeti başka kimde var? 4. Ama o yıllarda zavallı bir insan olduğumdan acı duymayı seviyordum ve canımı yakacak şeyler aranıyordum. Bu yüzden sahnedeki aktörün başkalarının yaşadığı hayali felaketleri canlandırması benim öyle hoşuma gidiyordu, beni öyle derinden etkiliyordu ki gözlerimden sel gibi yaşlar boşalıyordu. Senin çobanlığına katlanamayıp süründen ayrılmış ve kendisini yollara vurmuş biçare bir koyunun o iğrenç uyuz illetine tutulmuş olmasında tuhaf olan ne var? Augustinus'un burada kendisiyle ilgili çizdiği portre, Tanrı'nın sürüsünden ayrılmış, uyuz hastalığına tutulmuş ve hafif hafif kaşınmaktan zevk alan bir insandır. Zaten bu yüzden acılardan büyük zevk alıyordum ama yüreğimi delip geçecek türdekilerden değil. Çünkü tiyatroda seyrettiğim gibi acılar yaşamak istemiyordum. Sadece derimi sıyırıp geçen acılı öyküler, hayali masallar dinlemek istiyordum. Ama tırnaklarımla kaşıdıkça derim daha fazla alev alıyordu sanki. Kabarıyor, şişiyor ve pis kokulu irinler akıyordu her yanından. Böyle bir yaşama gerçek bir yaşam denebilir miydi ey Tanrım? 3. Bölüm. Hitabet okulunda bozguncuların yaptıklarından dehşete kapılıyor. Kartacalı öğrencileri bu sıfatla tanımlıyor. Bozguncu, düzen bozucu, hukukta baba parasını har vurup harman savuran kimse anlamına gelir. 5. Yaşantım böyle akıp giderken senin bağışlayıcılığın çok uzaklardan bana kol kanat geriyordu. Dalalet içine düşmüş, kendimi harcamıştım. Haram bir meraka kapılmıştım. Seni terk edince inançsızlığın diplerine sürüklendim ve şeytanların kölesi olup maskaraya döndüm. İşlediğim günahları onlara kurban olarak sundum ve bütün yaptıklarımın cezasını senin kırbacını yiyerek ödedim. Hatta haddimi öyle aştım ki senin için düzenlenen kutsal ayinler sırasında senin kilisenin dört duvarı arasında bile arzularımı bastıramadım ve ölüm meyvesini dereceğimi bile bile günaha girdim. Bu yüzden senin tarafından kırbaçlanarak ağır bir şekilde cezalandırıldım. Ama işlediğim suçun yanında bu cezalar çok hafif kalır ey Tanrım. Ey yüce bağışlayıcım, korkunç tehlikelerle dolu yollardan kaçıp sığındığım tek korunağım. Başıboş dolanıyordum bu yollarda. Başım dimdikti. Tanrı'ya boyun eğme düşüncesi hiç yoktu. İnatçı ve dik başlıydım. Ve senden gitgide uzaklaşıyordum. Senin yolunu değil, kendi yolumu seviyordum. Bir firarinin özgürlüğünü seviyordum. 6. Özgür sanatlar denen o dersler, klasik çağın özgür bireyin eğitimine yönelik, 7 özgür sanat, Augustinus'un düşüncesinde insana ahlak ve Tanrı sevgisi aşılamadığından eksik bir eğitim olarak görülüyor. Benim mahkemelerle avukatlık yapmama yönelikti. Bu derslerle ayrıcalıklı bir yer edinecektim. Yani insanları ne kadar kandırırsam o kadar büyük övgü kazanacaktım. İnsan ne kör bir varlık ki körlüğüyle bile gururlanabiliyor. Hitabet okulunda üstün bir konumdaydım ve bu başarımdan ötürü böbürleniyor, kurum kurum kurumlanıyordum. Ama ya Rab, biliyorsun yine de çok usluydum ve ortalığı birbirine katan o bozguncuların yaptıklarının hiçbirini yapmıyordum. Kendilerine uygun gördükleri bu uğursuz, bu şeytani at onların kentli züppelikleriyle ne de güzel uyuşuyor. Yine de onların arasındayken onlardan biri olmadığım için tuhaf bir utanç duyuyordum. Onlarla birlikte yatıp kalkıyordum. Arkadaşlıklarından zevk aldığım zamanlar bile oluyordu. Gerçi davranışları hep beni ürkütüyordu. Sınıfa yeni gelen utangaç ve acemi çaylaklara yüzsüzce kancayı takıyorlar, onlarla dalgalarını geçip eğlenerek kötü niyetlerini besliyorlardı. Yaptıkları ancak bir şeytanın yapabileceği şeylerdi. Bu yüzden bozguncular kadar onlara yakışan başka bir ad olabilir mi? Çünkü her şeyden önce kendileri bozuktu bu insanların. Başkalarını alay alıp kandırmaya çalışırlarken aslında kendilerini alay alan ve kendilerini baştan çıkaran kötü ruhların maskarası olmuş, yoldan çıkarılmışlardı. 4. Bölüm. Cicero'nun Hortensius adlı eseri ruhunu felsefe ateşine salıyor. 7. İşte en hassas yaşımda, yani Augustus burada 17 yaşındadır, böyle bir arkadaş çevresinde hitabet kitaplarını hatmetmekle meşguldüm. Amacım hep birinci olmaktı. İnsanoğlunun beyhudeliğinden doğan, boş bir hevesle lanetlenesi ve gelip geçici bir amaca hizmet edecektim. Derslerimiz belli bir müfredat programına göre işlenirken, bir gün o malum Cicero'nun bir kitabıyla tanıştım. Bu kitabın yüreği değil ama dili hepimizi büyüledi. Augustinus'un bu soğuk ifadeleri Cicero'nun pagan olmasından ileri gelir. Augustinus, Cicero'nun kitabının kendi yaşamındaki önemini vurgulasa da kitapla özdeşleştirdiği yazarın yüreğinden uzak olduğunu belirtiyor. Cicero'nun Hortensius adlı kitabı İsa'dan önce 45 yılında kaleme alınmış ve günümüze Augustinus'un aktardığı birkaç özdeyişten başka hiçbir şey kalmamıştır. Kitapta Hortensius'un felsefenin toplumsal bir yararı olmadığına, insan mutluluğuna herhangi bir katkısı bulunmadığına ilişkin görüşü eleştiriliyor. Cicero ise Hortensius'un bu görüşünün felsefi bir ifade olduğunu ve doğruluğuna ancak bir felsefecinin karar verebileceğini söylüyor ve konuyla ilgili görüşlerini dile getiriyor. Augustinus'un Cicero'nun mutlulukla ilgili düşüncelerinden etkilendiğini İtirafların 10. kitabında tanık oluyoruz. İçerik açısından felsefeye çağrı niteliği taşıyan bu kitabın adı Hortensius'tu. İşte bu kitap yaşama bakış açımı değiştirdi. Augustinus, mutavit affectum meum ifadesiyle zihinsel bir değişim yaşadığını ima etmektedir. Dualarımı sana yöneltti, dileklerimi, hedeflerimi başkalaştırdı. O boş umutlarımın hepsi birden sönüverdi. Yüreğimde hissettiğim mucizevi bir ateş sayesinde sonsuz bilgelik aşkıyla doldum ve yeniden sana dönmek için yavaş yavaş doğrulmaya başladım. Tanrı'nın yolundan çıkıp başka yollarda sürgün dolaşan Augustinus artık ona kavuşmak için battığı yerden yukarıya tırmanmaya ve yeniden Tanrı'nın yoluna girmeye hazırlanır. Augustinus'a bundan böyle artık pagan denemez. Her neyse, bu kitabı dilimi geliştirmek ya da üslup edinmek için okumadım. Bu kitaptan etkilendim çünkü içinde yazılanlar beni ikna etmişti. 8. Nasıl yanıp tutuşuyordum? Tanrım, bu dünyadan kanatlanıp sana yeniden uçmak için nasıl yanıp tutuşuyordum? Benim hakkımda ne düşündüğünle ilgili en ufak bir bilgim olmadığı halde. Çünkü senin bilgin asıl bilgeliktir. Yunanca'da felsefe kelimesinin karşılığı bilgelik aşkıdır. İşte bu kitabın ruhumda yaktığı ateş bilgelik aşkıydı. İnsanın gözünü boyamak için felsefeyi bir araç olarak kullananlar var. Yanılgılarına renk katmak ve bahane uydurmak için felsefenin yüce adını suistimal ediyor, tılsımını ve şerefini iki paralık ediyorlar. İşte bu kitapta Cicero'nun zamanında ya da daha önce yaşamış bu tür sözde felsefecilerden bahsediliyor. Hakiki renklerine işaret ediliyor ve senin en iyi ve en sadık kullarından Paulus'un sözlerinde hayat bulan o şifalı öğüdün ne kadar doğru olduğu bize gösteriliyor. Dikkat edin, kimse sizi felsefeyle ve insan yaşantısının boş hayalleriyle Mesih'in ilkelerine göre değil de dünyevi ilkelere göre kandırmaya çalışmasın. Çünkü sen o ulu heybetinle Mesih'te bedenlendin. Ama o zamanlar sen de çok iyi biliyorsun ki, ey kalbimin nuru, ben bu havarinin sözlerinden bir haberdim. Cicero'nun kitabında beni asıl cezbeden şu ya da bu felsefe okuluna bağlanmamamızı, ne olursa olsun sadece bilgeliği sevmemizi, onu aramamızı, onun peşine düşmemizi, onu yakalamamızı ve ona sıkı sıkı sarılmamızı öğütleyen ifadelerdi. İşte beni heyecanlandıran, alev alev yakan bu ifadelerdi. Ama bu ifadelere yüreğimi yeniden yangın yerine döndürecek şekilde bağlanmamamın tek nedeni satırlarında Mesih adının geçmiyor olmasıydı. Yunanca Christos, mesh edilmiş, kutsal yağla ovulmuş sözcüğü İncil'de İbranca Mesias sözcüğüne karşılık gelir. Yahudiler arasında beklenen kral anlamına gelir. Bu inanca göre Davut peygamberin soyundan gelecek bir kral, İsrail'i esaretten kurtaracak ve onu altın çağına kavuşturacaktır. İncil'de bu ad İyesus için kullanılır. İsa'dan önce 5-30. Çünkü İyesus insanları günahlarından arındıran ve göksel yolu aydınlatan bir kurtarıcı, bir kılavuzdur. Paulus'un mektuplarından Mesih İsa'nın yaşamıyla ve öğretileriyle ilgili geniş bilgi edinilmiştir. Çünkü senin merhametin sayesinde bu adı, senin oğlunun ve benim kurtarıcımın adını minicik yüreğim daha annemden süt emerken kana kana içmişti ve bu adı derinlerine işlemişti. Bu adı taşımayan bir eser, ne kadar edebi olursa olsun, ne kadar süslü bir üslupla yazılmış olursa olsun ve ne kadar doğru olursa olsun, benim ruhumu derinden fethetmeyi başaramazdı. 5. Bölüm. Yavan üslubu yüzünden kutsal kitabı sıkıcı buluyor. 9. İşte böylece kutsal kitabı okumaya ve onun ne tür bir kitap olduğunu anlamaya karar verdim. Şimdi çok iyi biliyorum ki o satırlarda kibirlilerin kavrayamayacağı ve çocukların göremeyeceği bir şeyler var. Başlangıçta sıradan ama gittikçe yüceleşen bir üslubu var ve sırlarla örülü. Ben bunlara nüfuz edebilecek, başımı öne eğip adımlarının peşine düşebilecek bir adam değildim ki. Ama şu an hatırlıyorum da bu kitabı ilk okuduğumda hiç de böyle düşünmüyordum. Tullius'un, yani Tullius Cicero'nun muhteşem üslubuyla karşılaştırdığımda bu kitap o kadar yavan görünmüştü ki gözüme. Çünkü bendeki kibir bu kitabın tevazusunu kabullenecek gibi değildi. Aklım satırlarının derinliğine nüfuz etmiyordu. Şu bir gerçek ki bu kitap küçük çocuklarla büyüyüp boy atacak şekilde yazılmıştı. Ama ben küçük bir çocuk olmaktan nefret ediyordum. Kendini beğenmişliğin doruklarında olduğundan kendimi büyük bir adam sanıyordum. 9. ayrımın sonu. Sayfa 83.